Kırcali'de yeni spor salonu kurulması için hükümet 3 milyon 663 bin leva tahsis etti. Hükümet Spor ve Gençlik Bakanlığı'nın bütçesini onaylayarak Kırcali'de yeni spor sahası için bu kaynakları kabul etti. Kırcali valisi Nikola Çanef'in projeyle şehirde çok fonksiyonlu spor salonu kurulacak. Bu parayla da spor tesisinin inşası, donatımı ve açılması için gerekli harcamalar için kullanılacak. Kırcali'nin yeni spor arenasında voleybol, basketbol ve futsal gibi spor disiplinlerinde antrenman ve sahalar kurulacak. Projenin gerçekleşmesiyle spor ve beden eğitimi teşvik edilecek. Çocukların ve öğrencilerin spor ve fiziksel aktivite faaliyetlerine yeni bir merkez kazandırılacak. Kırcali valisi Nikola Çanef, uzun zamandır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl sonu veya önümüzdeki yılın başından itibaren inşaata başlayacağız. Spor merkezinin 7 ay içinde tamamlanması bekleniyor dedi. İlk etap tamamlandıktan sonra ikinci aşamada futbol, basketbol sahaları ve tenis kortlarının kurulması da hedefleniyor. Kırcali'nin yeni spor salonu, Teknikum olarak bilinen eski meslek lisesinin yerine 56 dönem arazi üzerine inşa edilecek. Spor yapan bir Kırcali dileğiyle yeni karar ve bu güzel niyetin hayırlı olmasını diliyoruz. Umarız spor merkezi açılır ve çocuklarımıza sağlıklı ve zinde yaşam konusunda katkı sağlar. Kırcali Ptiçar Köyü'nde yeni bir spor sahası açıldı. Momçilgrad Belediye Başkanı Sunay Hasan, ilçede bulunan Ptiçar Köyü'nde yeni bir spor sahasının açılışını yaptı. Spor sahası suni çim halı ile kaplanan yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda sahip. Tesisin sınırları içinde ayrıca açık alan fitness ekipmanları da mevcut. Belediye Başkanı Sunay Hasan açılışta yaptığı konuşmada bu spor sahası son bir ay içinde Momçilgrad ilçesi sınırları içerisinde açılışını yaptığımız 3. spor sahasıdır. Daha önce açılışını yaptığımız 2 tesis Gruevu ve Sokolino köylerindedir. Benim için bu sadece tesislere yatırım yapmak değil, gençlere yatırım yapmaktır. Amacımız küçük yerleşim yerlerini yaşamak için iyi bir yer haline getirmektir, dedi. Ptiçar Köyü Muhtarı Nurettin İsmail, sadece belediye merkezini değil, merkezden uzak yerleşim yerlerini de düşünen Momçilgrad Belediyesi'nin son derece dengeli politikasını takip ediyoruz, diye konuştu. Muhtar, Momçilgrad Belediyesi'nin köy ve Yunanistan'a giden uluslararası yol arasında bağlantı kuracak bir köprü kurulmasının mümkün olduğunu belirtti. 24rodopi.com sitesinde ilginç bir makale dikkatimizi çekti. 1972 yılının Kırcalisi ile şimdiki Arda boyundaki şehir arasındaki benzerlikler nelerdir başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. 1986 yılından bu yana yaklaşık 20 bin kişi Kırcali bölgesindeki evlerini terk etti. Şimdiki Kırcali ile 1972 Kırcalisi arasındaki benzerlikler nelerdir? Ne mi? Tabii ki nüfus sayısı. 1972 yılında ilçe şehir olan Kırcali'de 43 bin kişi yaşarmış. 2018 yılı itibarıyla da şehir nüfusu 43.182 kişi olarak sayıldı. Belediyede yaşayanların sayısı 67.871. Onlardan 43.182 kişi Kırcali içinde, yani şehirde yaşıyor. 25.489 kişi de köylerde ikamet ediyor. İşte size tarihten gelen bazı nüfus bilgileri. 21 Ekim 1912 yılında günümüzdeki Borovet semtini kapsayan Kırcali'de 2400 kişi yaşarmış. 1926 yılında nüfus artık 7000'e ulaşmış. Kırcali'nin asıl kalkınması ve gelişmesi 1950 yılında Olovnu Çinkovi Kombinat, yani kurşun ve çinko işletmesinin kurulmasıyla başlar. 1956 yılında şehirde oturanların sayısı 26.000 olmuş. 1959 yılında Kırcali il şehir ilan edilir. 1986'da burada nüfus sayısı 62.000'dir. Sene oldu 2018 ve Kırcalı nüfusu yine 1972 oranlarına geri döndü. Arda boyundaki bu şehirde nüfus azalarak 1972'de olduğu gibi 43 binde kaldı. 20 binden fazla kişi 1986 sonrası buralardan göç etti. Kırcalı içme suyu kalitesinde sorun yok. Değerli dinleyiciler, Kırcalı'da ve bölgede içme suyunda sorunlar yaşandığı iddialarıyla Bölge Sağlık Müfettişliği 1-15 Ekim arasında çeşme sularını kontrol etti. Bunun sonucunda bölgede içme suyu kalitesinde sorun olmadığını ve dolayısıyla çeşmelerden akan suyun insan sağlığı için zararlı olmadığı tespit edildi. Müfettişlik uzmanları toplam 13 yerleşim yerinde ölçüm ve denetimler yaptı. İlk teftişlerde Kırcalı ve Ardino'nun iki köyünde Bakalite ve Gırbiş'te köyü sularında ana normlardan biraz sapma kaydedilse de ikinci kontrolde bu saptanmadı. Bu sıralar 32 enterokolit bağırsak enfeksiyonu vakası kaydedildi. Fakat bu virüsün içme suyu kalitesiyle bağlantılı olmadığı açıklandı. 29. Japon Kültürü Günleri Doğu ile Batı'nın buluşması. Bu sene 29. kez düzenlenen Japon Kültür Günleri programından herhangi birine henüz katılmadıysanız, Kasım ayı sonuna kadar hala vaktiniz var. Aniventure Kami-kun Festivali, Temari, Kiri-e ve Ikebana gibi geleneksel Japon sanatlarına adanmış sergiler, bugüne kadar kültürel hayatımızı zenginleştirilen etkinliklerden bazıları. Seyirci uzun süre Stara Zagora Devlet Operası'nda sahnelenen Kırmızı Yelpaze oyununu hatırlayacaktır. Detayları Bulgaristan'da Japonya Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Misaki Nishimura'dan öğreniyoruz.
Maestro Shingo Moriyama toy e postoyannen gost dirigent na scenata na Sofitska Filharmonia.
Maestro Shungo Moriyama, Sofia Filarmoni Orkestrası sahnesinin kalıcı misafirlerinden biri. Ancak Stara Zagora'daki opera ile de aktif yaratıcı temasları var. Kırmızı Yelpaze burada ilk olarak onun yönetiminde sahnelendi. Opera, ortaçağ destanı Heike Monogatari'den uyarlandı. İnsan gibi evrensel bir konuyu işleyen gösteriye besteci Kumiko Tanaka da katıldı. Operanın müziğinde modern ve geleneksel Japon sesleri bir araya getirildi. Benere Çocuk Korosu Japon Kültür Günlerine 6. kez katılacak. Konser 18 Ekim'de Sofya Üniversitesi'nde Maestro Venezia Karamanova'nın orkestra şefliğinde gerçekleşecek. Topluluk, Japonya ve Bulgaristan arasındaki kültürel bağlara, karşılıklı anlayışa ve dostluğa olağanüstü katkılarından dolayı onursal diploma sahibidir. Japon Kültür Günleri programında Shamipia 6 Kasım konseri ve Asakawa ailesi ve Profesör Jenny Zakharieva'nın sınıfında eğitim alan Yusuke Hosaka performansıyla keman, cello ve piyano için klasik konser yer alıyor. Yükselen Güneş'in ülkesine olan sevgisinden dolayı Rally, Doneva, Koeva, geometri ve nakışı birleştiren antik temari sanatına yönelir. Resmi kutlamalarda hediye edilen dekoratif topları sunan kadın, Japonya Temari Derneği'nin sertifikalı üyesidir ve çalışmaları 30 Ekim'den 12 Kasım'a kadar Varna'daki mimar evinde görülebilir. Günümüzde temari ustaları Japonya'da bile nadiren bulunmaktadır. 1-7 Kasım tarihleri arasında San Stefano Galerisi'nde Çay, Sanat ve Doğa Arasındaki Köprü sergisi görülebilir. Etkinliğe ayrıca dersler ve sunumlar da eşlik edecektir. Misaki Nishimura geleneksel çay seremonisi özelliklerini şöyle açıklıyor.
Kaligrafskiya svitaka vinagi ima v važan element od pod redbata na japonskata chayna staya i se promena v soobsepsiye s sezona ili temata na chaynata svitaka.
Kaligrafi rulosu Japon çay odası düzeninin önemli bir unsurudur. Toplantı sahibinin misafirlerine mesajını ulaştırır. Çay odası günlük yaşamın dertlerinden kurtulmak ve zihni arındırmak neredeyse kutsal bir mekandır. Genelde geleneksel çay odalarının giriş kapısı çok alçak tutulur ve içeriye neredeyse sürünerek girilir. Amaç, tören katılımcılarına alçak gönüllülüğe çağrıda bulunmaktır. Eskiden samuraylar, hatta şogunun kendisi bile eşlik ve saygılarını sunmak amacıyla girişte silahlarını bırakırdı. Bugün çay odasına ağır makyajsız ve mücevhersiz girilmiyor. Törenin temel ilkeleri uyum, saygı, saflık ve huzurdur. Gelecek yıl Japonya ile Bulgaristan arasında resmi ikili temasların kurulmasından bu yana 110 yıl tamamlanmış olacak. Japonlar bizim kültürümüze birçok farklı alan anlamda aşinadır.
България е известна в Япония за розите си и за кисълото мляко. Безспорно е така, но днес България присъства в Япония и с постиженията на сумистите.
Bulgaristan hakkında bir şeyler duyduklarında çoğu Japon'un aklına önce yoğurt ve gül cinsleri gelir diyor Misaki Nishimura. Ayrıca ülkeniz Japonya'da sumo güreşçileri Kaloyan Mahlyanov, Kotosho ve Daniel Ivanov Aoyama'nın başarılarıyla ünlüdür. Kuşkusuz otantik folklor şarkıları ve dansları ile Bulgaristan'ın opera sanatı da ünlü. Şu anda Sofya Opera ve Balesi Japonya'da tur yapıyor ve ustalığıyla yine tam not almakta. Misaki Nishimura 2 yıl Bulgaristan'da bulunuyor. Öncesinde ise Tokyo'da bir yıl boyunca dilimizi öğreniyor. Bir insanın mesleki kariyerini dünyanın diğer ucunda keşfetmesinden sağlayan şey nedir?
Като млад стажант в Японското външно министерство имах възможност да избирам между различни държави по света. Избрах да бъда дипломат българист, защото...
Japonya Dışişleri Bakanlığı'nda genç bir stajyer olarak farklı ülkeler arasında seçim yapma şansım oldu. Ben Bulgaristan uzmanı diplomat olmayı seçtim çünkü Doğu Avrupa bölgesi ve özellikle Balkanlar eski kültürü ve tarihiyle beni hep cezbetmiştir. Bulgaristan'da ilk dileğimdi ve bunu gerçekleştirdiğimden dolayı çok mutluyum diyor Misaki Nishimura. İşte böyle değerli dinleyiciler, Japonya ile kültürel işbirliğimiz devam ediyor ve güzel etkinliklere imza atılıyor.